Ayrım 7.
Sayfa 71. 15. Seddülbahir Cephesi, Haziran 1915. Zığındere'de bulunan 11. tümene her gün 3, bazen 4 sefer su taşıyordu. Geceleri aşağıdaki köyde kalmasına izin verilmişti. Kendisi de katırlarda, yola ve onu olabildiğince savaşın dışında tutan bu işe alıştılar. Karşı taraftakiler başkalarıydı, yabancılardı. O ana kadar bu yabancılardan hiçbiriyle yüz yüze gelmediğini, onlara silah doğrultmadığını düşündü. Karşılaşsa ne yapardı? Zaten bu keskin nişancıların işiydi. İçinde bir öldürme isteği veya güdüsü olmadığını fark etti. Sakalık yapması istendiğinde birkaç katırdan oluşan küçük kervanıyla aşağıdaki köyden su taşımaya koyuldu. İçgüdüleri ona olabildiğince bu gürültü patırtının dışında kalmasını söylüyordu. Ön siperlerden uzaktaydı. Geldiğini yırtılan bir paçavra veya buhar bırakan lokomotif gibi ses çıkararak belli eden top mermilerinin menzili dışında güvendeydi. Patlamadan önceki güçlü ıslık veya çığlık sesini duyunca kendini yolun kenarına atıyor, öğretildiği gibi başını elleri arasına alıp bekliyordu. Yalnız ve yardımsız geçen birkaç saniyede patlamayı beklerken belki de yaşamın sonuna geldiğini düşünmüyordu. Sonra yeri göğü inleten patlama ve hayatta olduğunu gösteren barutun güzel kokusu. Cephedekilerin çoğu gibi duyguları körelmiş, heyecanları kaybolmuştu. Bu savaşı anlamıyordu. Aklına bu savaşı sorgulamak da gelmiyordu. Her şey onun dışında gelişiyordu. Hayatta kalmaya çalışıyor, aklı ona yaşamın çok değerli olduğunu söylüyordu. Katırların arkasında yaptığı uzun yürüyüşler boyunca evini düşünürdü. Tek katlı, önü hayatlı, önünden, içinden içilecek kadar temiz su akan bir arık geçen evini, rüzgarsız, serin yaz sabahlarını, ceviz ağacının gölgesini ve kendi eliyle diktiği yıldız çiçeklerini. Ulu kışla da amele taburlarında çavuş olan ağabeyine yazdığı mektuplarda yaşamı ve düşünceleri gibi sadeydi. Mektupların evin büyüğüne yazılması gerekirdi. O evli değildi. Evli olanlar bile eşlerine doğrudan yazamazlar. Babaya yazılan mektupta eşime selam ederim derlerdi kısaca. Sık mektup yazmaz, yanıt da beklemezdi. Seyrek olarak yazdığı mektubuna anacığım diye başlar, söyleyecek bir şey bulamaz, ona selam, buna selam diye bitirirdi. Bütün savaş boyunca yalnızca birkaç mektup aldı. Annesinin okuma yazması yoktu. Başkasına yazdırsa göndermeyi beceremezdi. Kaldı ki bu mektupların yorulup yıprandıkça Seddülbahir ile Anadolu yakasındaki Beşige sahilleri arasında gidip gelen 11. tümeni bulma şansı da azdı. Memleket özlemi duyuyordu. Fakat memleketli özlemi duymasına gerek yoktu. 11. tümenin tüme hemşerisi o yörenin insanları idi. Bir kısmı yakın dostları, hısımlar, komşular ve akraba çocukları. Aralarında başkalarının güç anladığı yöresel aksanı konuşuyorlar, subayların İstanbul şivesiyle alay ediyorlardı. Hele onların N harfini kendileri gibi genizden gibi söyleyememelerine şaşıyorlardı. Uzun süre tabur komutanın haftalık konuşmalarındaki bila istisna sözcüğünün ne anlama geldiğini anlayamadılar. Birbirlerine bila istisna diye takılıyorlardı. Burada subaylar başka bir dil konuşuyorlardı. Turuk-u Muvasala'nın ulaşım yolu, Rah-ı Mestur'un gizli yol, Takarrüp yolunun yaklaşma yolu, Tarastut mahallinin gözleme yeri anlamına geldiğini uzun bir süre sonra öğrendiler. Sudan dönüşte tarla ortaklarının oğluna rastladı. Arkadaşı ona babasından gelen mektubu okuttu. Oğlum, tarladan kalkan buğdayı orduya verdik. Biz de ekmeği bulunursa fırından almaya başladık. Annem buna üzülüyor. Bundan sonra hep böyle mi kalacak diyor. Birbirlerine usulünce hal hatır sordular. Alışılmış kalıp sözler söylendi. Tümendekilerin çoğu gibi arkadaşının da okuma yazması yoktu. Ondan bir mektup yazmasını istedi. Hiçbir şeye üşenmeyen o, nedense buna üşendi. Arkadaşına bir hazır asker mektubu. Önceden basılmış ve herkese uyabilecek mektuplar. Alıp göndermesini söyledi. Sonraları bu yaptığına çok üzüldü. Kendi kendine söylendi durdu. Özellikle de arkadaşı Filistin cephesinde esir düşüp Mısır'a sürülünce. 16. 1 ve 2 Mayıs günleri Arıburnu'nda düşman topçusunun yan ateşinden korunmak için merkezden yapılan saldırılar Anzakların makineli tüfeklerinin yalayıcı ateşleriyle karşılaşmış ve büyük kayıplarla sonuçlanmıştı. Bu saldırıda Anzak siperlerine 10 metreye kadar yaklaşılmıştı. Saat 9'da hücum yaptırdılar Kanlısırt'a. Kanlısırt'a bir de varmıştık ki ortalık hasır gibi insan ölüsü. Onların aralarından sürünerek açtık öteki yüze. Gavurun süngüleri görünüyor istikamlarında. Orada ateş ederken yanımdaki bütün arkadaşlar şehit oldular. Bir ben kaldım. Ben de vurulurum burada diye düşündüm hep. Kafamı kaldırmışım biraz herhalde. Kafama küt tek bir taş vurdu, yüzbaşım geldi. Gidebileceksen git dedi. Bıraktım tüfeğimi. Elden ele beni geçirdiler. Gittim, benim başıma taş değil şarapnel parçası gelmiş. Halil Koç. Bir gün mevzilerden ateş ediyoruz. Arı burnunda düşmana doğru. Çekiyorum tetiği, çekiyorum. Tüfek patlamıyor, ateş etmiyor. Tüfek bozuldu herhalde dedim. Bir arkadaş vardı yanımda, ona. Bak hele, benim tüfek bozulmuş, ateşlemiyor. Arkadaş bir baktı benden yana. Ne bozulmuşu, senin parmak gitmiş dedi. Ben o zaman acısını duydum işte. Cız etti içim. Bir kurşun gelmiş, tetiği çektiğim parmağı alıp götürmüş. Halil Helvacı. Bu gece büyük bir saldırı düzenliyoruz. Eğer bana bir şey olursa, bu mektup size ulaşmadan siz onu duymuş olacaksınız. İnsan bir tehlike düşünemiyor. Heyecanlı bir ava veya ona benzer bir şeye gidiyormuşuz gibi. Yapılan iş çok büyük ve biz kazanacağımızdan eminiz. L. Koton. Türklerin gece taarruzundan da bir sonuç alınamadı. Birlikler bulundukları hatlarda kalarak çılgınca siper kazmaya devam ettiler. Mevzilerini sağlamlaştırdılar ve siperden sipere fırlatılan bomba savaşlarını başlattılar. Bir bombanın patlaması yere düştükten 1 ile 5 saniye içinde oluyor. Eğer hemen yanınıza düştüyse yapılacak en iyi şey alıp onu geri fırlatmak. Geçen gün bizimkilerden biri onlardan 3 tanesini geri fırlattı. Fakat dördüncüsü elinde patladı ve 2 kişiyi daha yaraladı. L. Semple. Enver Paşa 11 Mayıs'ta Çanakkale cephesini denetledikten sonra Arıburnu cephesinden saldırıya geçip Anzakların denize dökülmesine karar verdi. 5. Ordu Komutanı Liman von Sanders de aynı görüşü paylaşıyordu. Kuzey Grubu Komutanı Esat Paşa orduya verdiği raporda bir cebri hücumun yapılması için ancak siper içine gizlenerek canını muhafaza kaygısına düşmemiş olan taze kuvvete lüzum olduğunu bildirerek yeni bir tümen istedi. İstanbul'dan gönderilen ikinci tümen 16 Mayıs'ta Akbaş Limanı'na geldi. Sarafim çiftliğine yerleştirildi. 18 Mayıs akşamı da Kuzey Grubu cephesinin gerisine yaklaştırıldı. Birlikler gece saat 4'te mevziye girdiler. Fakat 4 alayın mevzi değiştirmesi sırasında sessizlik korunamadı. Artık baskında başarı şansı azalmıştı. 19. ve 5. tümenler ilk önce sınırlı bir başarı sağladılar. 2. tümen de düşman hatlarına kadar yaklaştı fakat çok ağır kayıplara uğradı. Tümenlerden saldırıya devam etmeleri istendi. Ancak bunun kayıpları arttırmaktan başka bir şeye yaramayacağı anlaşılarak saldırı durduruldu. Çok hücum yaptık. İstihkamdan çıkarıyorlar dışarı. Hadi bakalım hücum, hücum, süngü hücumu. Süngüleri takıyorum. İstihkamdan çıkıyoruz. Gavurun istihkamı 20 adım. Onların istihkamlarına varmadan gavur öldürüyor seni. Nereye gideceksin? Enver Paşa hücum yaptırıyor zorla. Halil Koç. İki tarafın siperleri arasında binlerce ölü ve yaralı kalmıştı. Bunların çoğu Türklere aitti. Bir ateşkes yapılıp kaldırılmaları için 3 acı gün geçti. Parlamento üyesi olarak orduya katılmış ve bu ateşkes sırasında arabuluculuk yapmış olan Herbert'in bu konudaki anıları ilginçtir. Günün sonunda ateşkesin bitiminde orada bulunan Türk askerlerine veda etmek için gitmişti. Onlara ertesi gün belki kendisini de vurabileceklerini söylediğinde karşılığında "Allah korusun, Allah korusun" yanıtını aldı. Bir grup Avustralya'da da gelmiş, Türklerin elini sıkarak vedalaşmıştı. Türkler "Güle güle gidin, güle güle gelin" diyerek onları uğurlamışlardı. Ölülerini gömebilmeleri için Türklere 8 saatlik bir ateşkes verdik. bizim siperlerimizin önünde 3000 kişi kadar olduğu hesaplandı. Bu sırada adamlarımızın çoğu sahile yüzmeye gittiler. Fakat büyük çoğunluk cephenin önüne geldi. İki cephe arasındaki bölgenin ortasına kadar ilerlememize izin verildi. Türklerin bazıları İngilizce biliyordu ve gelip bizimkilerin elini sıktılar. Daha doğrusu ellerini tutup uzun uzun salladılar. Hayret, çok garip. Bunu anlamak da güç. 4 aydan beri birbirini vuran askerler uzun uzun el sıkışıyorlar. Muhteşem bir örnek verdiler. Bizimkilerin Türklerle ilgili iyi anıları var. Kumsal, St. Kilda plajının bir tatil gününü andırıyor. Yalnız burada denize giren askerler çıplak. Cyril Lawrence. Anzaklar, daha önce tanımadıkları, kendilerini öldürmek için tepelerinden ateş eden bir düşman olarak gördükleri Türkleri, o günden sonra tanımaya, savaş töresini öğrenmeye başladılar. Yeni Zelandalılardan Russell Stopp'un devraldığımızda eski bir asker şöyle dedi. Savaşı tek başınıza kazanmaya çalışmayın. Gelibolu Yarımadası'na çıktıktan kısa bir süre sonra hızla hayatta kalmayı sağlayan önemli şeyleri öğrenmeye başladık. Bert Wishart. Hala hayattayım. Fakat bunun, bu kırımdan kaçmaya çalışmanın ne kadar güç olduğunu size anlatamam. Bu korkunç savaş bittiğinde ne kadar mutlu olacağımı size içtenlikle söyleyebilirim. Yanınızda vurulup düşen arkadaşlarınız, 15 inçlik topların gürültüsü, kendi toplarımızın sesi, sürekli ateş eden tüfekler insanı deli ediyor. Son 19 gündür hiçbir yerde güvende değiliz. Size bu mektubu yazarken de güvende değilim. Fakat gene de burada olduğuma göre şanslı doğmuşum. İlk gece birkaç saat uyumak istedim. Olduğum yerde kımıldayamıyordum ve bir ölünün bacağı yastığımdı. Antil. Bu çarpışmada Türkler 3000 şehit ve 6000 yaralı olarak 9000 kayıp verdi. Siperlerinde kalan ve kuvvetli topçu ateşi altında olmayan Anzakların kaybı ise çok azdı. Kuzey grubu komutanı Esat Paşa'nın sözünü ettiği, can kaygısına düşmemiş taze kuvvet, İstanbul'dan gönderilen, hemen hiç bilmedikleri, tanımadıkları bir cepheye sürülen, çoğunu tıp ve diğer yüksekokul öğrencilerinin oluşturduğu birlikti. Liman von Sanders, anılarında bu saldırıyı kendisinin planladığını yazar. Karşı tarafın kuvvetini iyi tahmin edemediğini, güçlü bir topçu desteği olmaksızın başarı şansının olmadığını kabul eder. Hatanın sorumluluğunu üstlenir. Ancak bu başarısız saldırıda Enver Paşa'nın Sarıkamış'takine benzeyen savurgan, dikkatsiz ve plansız davranışlarının belirtileri vardır. 17. Her iki cephede, hem Seddülbahir'de İngiliz ve Fransız askerlerinin hem de Arıburnu cephesinde Anzak askerlerinin mektuplarının sansürü uygulanıyordu. Ama günümüze ulaşan çok sayıda mektuptan bu sansürün çok sıkı olmadığı anlaşılıyor. Askerler cephe güvenliğini sarsacak bilgileri yazmıyorlardı. Fakat çektikleri kişisel sıkıntıların yazılması sansür dışı kalmış olmalı. Avustralyalı gazeteci Murdoch, askerler mektuplarına hayatları kadar önem veriyorlar demektedir. D.W. Caldwell, birkaç haftalık bir aradan sonra Russell Stopp'tan yüksek sırt yazılan mektubuna "Sevgili anneciğim, gördüğün gibi henüz ölmedim" diye başlıyordu. Gunner Burgess de mektubunda "Sevgili baba ve anne, burada posta günlerini ne büyük bir özlemle beklediğimizi anlamanıza imkan yok. Bu sizi görebilmenin tek yolu ve bu mektuplar beni sevgili Geelong ve Melbourne'e götürüyor" demekteydi. Mektuplar subaylar tarafından okunuyor fakat asıl sansürün askerlerin kendilerince yapılması bekleniyordu. Türklere yararlı haber ve bilgi vermemek için uygulanan diğer bir yol, mektupları geciktirerek göndermekti. Bu yolla bilgiler güncelliğini kaybetmekteydi. Bunun yanında pek çok önemli bilgi günlük gazetelere bile geçmekteydi. 25 Nisan çıkarmasından önce Mısır'da toplanan müttefik güçlerinin Çanakkale'ye yöneleceği gazete haberleri arasındaydı. Çıkarmanın ilk günü özellikle Seddülbahir'de verilen müttefik kayıpları gazetelerde yayınlandı. Müttefik askerlerin yarımadayı boşaltacağı haberleri de gene gazetelere yansıdı. Bu haberlerin çokluğu ve çeşitliliği haberlere olan güveni azaltmış olmalıydı. Türk askerlerin cepheden yazdığı mektuplardan çok azı günümüze ulaşabilmiştir. Askerlerin cephedeki günlük yaşamlarıyla ilgili bilgiler daha çok savaş sırasında yazılmış günlüklerden ve daha sonra savaş gazileri ile yapılan konuşmalardan elde edilmiştir. Zaten büyük bir kısmı okuma yazma bilmeyen Türk askerlerinin mektup yazma alışkanlıklarının güçlü olmadığı anlaşılmaktadır. Gönderilen mektupların büyük bölümü de hazır asker mektubu veya buna benzer basma kalıp mektuplardı. Hazır asker mektuplarının varlıkları ve içerikleri o günleri yaşamış kişilerin anlatmalarından bilinmektedir. Hazır asker mektupları önceden basılmış ve herkese uyabilecek genel sözleri içeren birkaç tip mektuptu. Bunlar hal hatır sormakla başlar, yaşlılardan başlayarak gençlere doğru giden selamlamalarla biterdi. Nasıl olsa her askerin köyünde bir ninesi, dedesi ve yeğeni vardı. Mektubu gönderecek olan kendi durumuna uygun bir mektubu seçip postaya verirdi. Günümüze ulaşan, daha doğrusu yayınlanma olanağı bulan mektupların hepsi yedek subay ve subay mektuplarıdır. Büyük olasılıkla yalnız bunlar saklanarak ve korunarak günümüze kadar geldi. Hepsi o günün görgü ve saygı kuralları içinde yazılmış, belirli bir kalıba uygun, duygusal mektuplardı. Valideciğim, 4 asker doğurmakla müftehir şanlı Türk annesi. Gözlerimi açtım, uzaklara doğru baktım. Yeşil yeşil ekinlerin rüzgara mukavemet edemeyerek eğilmesi bana annemden gelen mektubu selamlıyor gibi geldi. Fakat valideciğim, sen yine müteessir olma. Gayet güzel sesli biri ezan okunuyordu. Ey Allah'ım, bu ovada onun sesi ne kadar güzeldi. Ey benim ya Rabbim, şu kahraman askerlerin bütün dilekleri, ismi celalini İngilizlere ve Fransızlara tanıtmaktır. Valideciğim, evdeki senet vesaireyi kimselere katiyen verme ve sorarlarsa. Çamaşır falan istemem, paralarım duruyor, Allah razı olsun. Oğlun Hasan Ethem, 17 Nisan 1915, İhtiyat Zabit Namzedi, Yedek Subay Adayı. İstanbul Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi, Beyazıt Numune son sınıf öğretmeni. Günümüze ulaşan Türk asker mektupları, içe dönük, dış dünya ile ilişkileri sınırlı, anne babaya saygıyla başlayıp, ülke için özveride bulunmanın mutluluğunu belirten, dost ve akrabalara selamla biten mektuplardı. Cephenin birbirine karşı iki tarafında savaşmakta olan bu insanların, savaşa bakışları da farklıydı. Müttefik askerlerin savaşa bakışları akılcı ve gerçekçiydi. Mektuplarında bitlendiklerinden, hastalandıklarından, başları üzerinde patlayan mermilerden, dondurucu soğuktan veya kaybettikleri bir arkadaştan söz etmektedirler. Cephedeki başarı ve başarısızlıklarını açıkça yazmaktaydılar. Türk askerlerinin mektuplarında ve anılarında bu tür sıkıntılara yer verilmemekteydi. Onlar duygusaldı. Özellikle acılar içe atılmak içindi. Kişisel dertlerin mektuplarla bile olsa anne baba ile paylaşılması göreneklerinde yoktu. Türk ordusunda da bir sansür uygulanmış olmalı. Bunun ne ölçüde olduğunu bilmiyoruz. Belki en büyük sansürü mektubu yazanın kendisi uyguluyordu. Müttefik cephesinde düzenli bir posta servisi olduğu bilinmektedir. Askerler için mektuplar ve evden gönderilen paketler en büyük özlemdi. Bunların kaybolduğu, getiren geminin veya motorların battığı da olmuştu. Bazı askerler hiç mektup alamamaktan şikayet etmekteydiler. Türk tarafında asker postası sistemi işlemişti. Kafkas cephesinde zor kış şartlarında bile mektuplar yerlerine gecikmeli de olsa ulaşmıştı. Mısır'daki esir kampından gönderilen mektuplarda bile bir önemli bir aksama olmadığı görülmekteydi. O mektupların üzerinde de sansür edildiğine dair mühür vardı. Türk cephesinde en şaşırtıcı olay bir anıda adı geçen özel ulak sistemiydi. Saya ya da Sayı adı verilen bu ulağın İzmir Ödemiş taraflarından topladığı mektup ve paketleri atla cepheye getirerek askerliğe dağıttığı ve cevapları alarak geri döndüğü anlaşılmaktadır. Bir yörenin askerleri aynı tümen içinde toplandığı için Saya mektupların gideceği yeri bulmada ve dağıtmada fazla güçlük çekmemiş olmalıydı. Sayanın cepheye gelebilmesi, siperlere yanaşması şaşırtıcıydı. Gerçi buna benzer şaşırtıcı şeyler müttefik cephesinde de olmaktaydı. Savaş sırasında adalardan gelen Yunanlı balıkçılar sahilde getirdikleri portakalları ve denizde patlayan mermilerin öldürdüğü balıkları satmaktaydılar. İki taraf arasındaki akılcılık ve duygusallık farkı gazetelere de yansımıştı. Avustralya'nın gazeteleri askerlerin sıkıntıları, cephede olup bitenleri gecikmeyle de olsa gerçeğe yakın olarak yazmışlardı. Boşaltmadan sonra yenilgi ve Türklerin zaferi alçak gönüllülükle kabul edildi. Sorumluluk savaşı yöneten İngiliz subaylara ve Suvlu anafartalar çıkarmasında başarısız olan Tommy adını taktıkları İngiliz askerlerine yüklendi. Melbourne Tribune, Gelibolu'daki yönetimin affedilmez hatalarından ve İngiliz askerlerinin beceriksizliklerinden söz etmekte. West Australian ise hatanın Avustralya'da askerlerde olmadığını, yönetimde olduğunu belirtmekte. İlk haftalarda verilen aşırı iyimser raporları eleştirmekteydi. Newcastle Morning Herald, Anzaklar dünyanın en korkusuz askerleri unvanını kazanmış oldukları yerde teslim oldu demektedir. Türk gazeteleri ise İttihat ve Terakki'nin ağır sansürü altında yalnızca kahramanlık haberleriyle doluydu. Savaş boyunca kayıplara ve savaşın acılarına hiç yer verilmemişti. 18. Seddülbahir cephesinde Zığındere'de 11. Tümen'in savunduğu Türk siperleri Alçıtepe köyünün önünden başlıyordu. Ardı ardına 5-6 sıra siper hattı, en geridekilerden öndeki gözlem noktaları ve sahte siperlere kadar yaklaşık 2 kilometre boyunca irtibat tünelleri, irtibat hendekleriyle birbirine bağlanmıştı. Bilmeyen birinin arazinin durumuna uyarak ve zikzaklar çizerek kazılmış bu bağlantı hendekleriyle yolunu bulması mümkün değildi. Asıl mevzi en uzun boylu askerin bile ayakta durduğunda görülemeyeceği kadar derindi. Yan duvar toprakların çökmesini önlemek için kum torbaları ve kazıklarla desteklenmiş, savaş uzayıp kayıplar arttıkça siperler derinleşmiş, siperler arası arka bağlantılar güçlenmişti. Asıl mevzi siperlerinin ön tarafındaki yükseltilmiş sete çıkınca karşı taraf gözlenebiliyordu. Bunun hemen 30-40 metre önünde herhangi bir saldırıda karşı tarafın hızını kesecek sahte siperler, onların önünde de kritik mevzilerde tel örgüler bulunmaktaydı. Bu sahte siperler aynı zamanda posta mevzileriydi. Asıl mevzilerden gerilere doğru uzanan bağlantı hendekleri ve tüneller, ön mevzileri, sargı yerlerine, sahra helalarına ve toprağın içine uyulmuş üstü örtülü zeminliklere bağlamaktaydı. Üstü örtülü bu yerler, komuta ve geceleme yerleri, cephanenin ve gerekli malzemenin saklandığı depolardı. Yoğun topçu ateşinden korunabilmek için zamanla siperlerin üzerleri örtülmeye çalışıldı. Açık kalanlar da sonbahardan itibaren havaların soğumasıyla yer yer odun, kalas, dal ve kuru yapraklarla kaplanmaya başladı. Müttefikler ise çelik putrel, oluklu saç gibi malzeme kullanmaktaydılar.